TRSFM'de.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
Gündem dışından merhabalar herkese. Gündem dışının yapmış olduğumuz şu serilerinde bir yerine iki konukla sohbet ediyoruz. Programı iki ayrı bölüme bölüyoruz ve vereceğimiz diğer haberleri de sanat haberlerini vermiyoruz. Ya da tiyatro haberlerini sezonda kapalı olduğu için vermiyoruz. Ve programımızdaki bölümlerden her şeyi bilen kadın ve guruya da bağlanıp onlardan da bilim haberlerini almıyoruz. Onun yerine konuklarımızla bol bol sohbet ediyoruz. Böyle bir yaz konsepti belirledik kendimize. Ve programın ilk kısmındaki konuğum geçen hafta duyurduğum gibi Şölen Yücel. Programın bu ilk kısmında Şölen Yücel'le sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim, çok sağ olun siz.
Biz deyiz, çok teşekkürler. Türkiye'de olduğunuz, İstanbul'da olduğunuz sınırlı zaman dilimi içerisinde sizi yakalayıp stüdyomuzda bir konuşma imkanı yakaladığımız için de mutlu hissediyorum kendimi. Tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Elimde böyle sizin turuncu renkli, canlı, kıpır kıpır bir kitabınız duruyor. bir genç kadın, genç kadının önünde ejderha ve fil var. Belki de arkası bize dönük olduğu için göremiyoruz ama ejderha ve filleri öpüyor belki de. Bilemiyoruz ne yaptığını. Şölen Yücel'in Ejderhalar, Filler ve Öpücükler kitabı bir üçleme olarak planladığı serinin ilk kitabı şu an önümüzde sevgili dinleyenler. Bunun hakkında konuşacağız ama sadece kitap hakkında konuşmayacağız. Bir gezgin olarak Şölen Yücel'le de sohbet edeceğiz. Bu bir gezi kitabı, gezi romanı olarak
gezi tanımlıyorsunuz. Gezi romanı, evet. Gezi romanı olarak tanımlıyorum. Çünkü anı değil, kurgu. Tabii ki kendi deneyimlerimden çok faydalandım. Yolda tanıştığım insanlardan çok ilham aldım, onların hikayelerinden vesaire.
Evet.
Ama çoğunluğu kurgu, o yüzden de bu bir roman.
Bir röportajda sanki %70'i kurgu, %30'u
60'ı demiş
olma. 60'ı evet, mı? Evet. 60'ı 40'ı olarak.
Evet, evet.
Çünkü şunun için şimdi sizin de neler yaptığınıza baktığımızda siz de gezmeyi çok seviyorsunuz. Kitabın evet. Ana karakteri Nisan da yani belli bir aşamadan sonra gezmeye başlıyor ve Hindistan maceralarını, Uzak Doğu maceralarını bizlere anlatıyor. Sadece Hindistan'da değil.
Asya'da, evet. Evet.
Ama sizin de bildiğiniz yöreler. Dolayısıyla nerede ve siz de reklamcı geçmişiniz var.
Evet.
Nisan'ın da reklamcı bir geçmişi
Nisan
var.
Nisan karşı tarafta, müşteri tarafında reklam ve pazarlama müdürü.
Evet. Dolayısıyla da böyle okurda vardır ya yazarla ana karakteri özdeşleştirme. Nerede özdeşleştireceğiz? Nerede o? Nerede bu filan karıştırdık.
Onları tamamen hayal güçlerine bırakıyorum. Yani zaten o kadar da hani özdeşleştirmelerine gerek yok.
Evet.
Evet, kendi anılarımdan çok faydalandım. Ama Nisan ben değilim. Hani ben bir evliliğin ya da işin çökmesi sonucunda yola çıkmadım.
Bu önemli bir detay.
Evet.
Bu arada evliliğin de çöküşü çok enteresan. Onu evet. Yayından önce konuştuk. Çok üstte durmayacağız ama.
Evet.
İlginç bir çöküşü var
evet,
evliliğin.
Evet, sürprizli bir çöküşü var evliliğin. Evet. Ama hayat zaten öyle bir şey. Bir anda halıyı, yani kitapta öyle yazdım, halıyı ayaklarının altından çeker gibi çekebiliyor hayat seni. O yüzden de onun daha farklı bir hikayesi var. Benim farklı bir hikayem var.
Bu sürprizli çöküşü evlilikle ilgili yani çok güzel ele almışsınız. Çok dozunda bırakmışsınız. Olgun bir kalemden çıkmış bu. Sizin bu %60 %40'lık kurgu kısmın hangi kısmını oluşturuyor? Gözlemlediğiniz bir çöküş müydü?
Gözlemlediğim bir çöküş değildi.
Kendi içinizde demiyorum.
Hayır. Yani yakın çevremde bu tarz hikayeler var. Ama bu tamamen benim hayal gücümden doğan bir bitiş hikayesi. Ama hani Nisan'ı bir karakter olarak düşündüğümde bu kadın nasıl tepki verirdi? Onu hayal edip öyle yazmaya çalıştım.
Evet. Şimdi kitabın konusuna baktığımızda kitap bir reklamcı bir kadın, işinde başarılı yönetici.
Evet.
Değil mi? Konusundan bahsedebiliriz.
Evet, tabii.
Yönetici ve her şey gayet yolunda giderken işverenleri diyorlar ki seninle yolumuzu ayıracağız.
Evet.
O da çocuk yaparım.
Bari çocuk
yaparım bu süre
geliyor.
İçerisinde.
Evet.
Çünkü orta yaşlarında olduğunu anlıyoruz Nisan karakterinin de. Sonra eve gidiyor, bir sürprizle karşılaşıyor.
Evet.
Evi de çöküyor. Bir aldatma hikayesi, hani bunu söyleyebiliriz.
Evet.
Ve ondan sonra da seyahate giden kısımlar başlayacak Nisan'ın hikayesinde. Bir kısma bakayım, hani o işinin çöküşüyle alakalı, işinden oluşuyla ilgili. Allah aşkına Nurdan, yıllardır Bora Holding'in biz bir aileyiz yalanlarına inandığını söyleme. O aile hikayesi yalnızca zam yapmayacakları zaman kullandıkları bir saçmalık. O kadar. İşler kötü giderken aileyiz, işler iyiyse canın maaşını alıyorsun ya. Ne prim istiyorsun bir de? Aile kavramının içinde barındırdığı her güzel şey kapitalizmin doğasına aykırı işlerine gelmeyince iki dakikada kapının önüne koyarlar adamı şeklinde. Şölen Yücel'in iş tecrübelerinden edindiği
Tabii.
gözlemleri de Aynen. yansıtıyor.
Yani kapitalizmin şöyle tatlı bir tarafı var. Özellikle beyaz yakalıysanız.
Var mı? Ha, evet.
Hepimizin bir aile olduğu ve şirketin ortak çıkarlarının hepimizin evet, ortak çıkarı olduğuna dair çok güzel bir illüzyon yaratılıyor. Öyle olunca bayram tatillerini iptal etmek ya da hafta sonları çalışmak.
Gece geç
saatlere kadar çalışmak.
Çünkü aile de
Tabii. Çünkü babamızın şirketi olduğu için yani kendi şirketimiz gibi çalışıyoruz sonuçta. Bunun karşılığında da çok ufak tefek şekerler veriyor. Hani ödüller veriyor. Ben buna kapitalizmin tatlı yanı diyorum. Ama işler kötüye gittiğinde hiçbir zaman o aile kavramını oralarda göremiyoruz.
Göremiyoruz, evet. Bu da güzel bir değerlendirme oldu. Kapitalizmin aileye bakış açısı anlamında. O zaman bir bakalım Şölen Yücel neler yapmış. 77 yılında İzmir'de doğduğunuzu görüyoruz.
Doğru.
Ne zaman geldiniz İstanbul'a?
Üniversiteyi Ankara Üniversitesi'nde bitirdim. 4 yılda Ankara'da kaldım. Ondan sonra 21 yaşında İstanbul'a geldim.
Ankara Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra reklamcılık kariyerine başlamışsınız. Evet. O dönemlerden gazeteciliğin kötüye gideceğini görüp onun için mi reklamcılığa yöneldiniz?
O zaman da çok iyi değildi. Yani şu an tabii ki o zamanla kıyaslanamaz ama hani şunu tartıştığımızı ben iletişim fakültesinde hatırlıyorum. Reklamcı olalım, bari reklam yaptığımızı söyleyerek reklam yapalım. Hmm. Haber kisvesi altında reklam yapmayalım. Tartışmalarının da olduğunu hatırlıyorum. Tabii ki o zaman da yandaşlık vardı. O zaman da başka durumlar vardı gazetecilikte. Ve zor bir hayattı gazetecilik.
Yani, devam ediyor hala aynı
tabii ki
zor
de,
diyorsun.
Katlanarak devam ediyor. Bence evet. Şu anda çok daha zor.
17 yıl boyunca çok uluslu bir reklam ajansında önce reklam ajanslarında reklam yazarı, daha sonra ise yaratıcı grup başkanı olarak çalıştınız.
Evet.
Tabii bu reklamcıların da hayatına hiç ben girmedim ama onların kreatif yönleri falan var ya, böyle insanı tabii heyecanlandırıyor yani yarattıkları dünya, ama tabii eldeki malzeme, eldeki patronaj da bu belki reklamcıların değil mi o yaratıcı güçlerini zorlamış mıdır? Yani mesela siz böyle çok farklı, içinde espriler barındıran bir şey yapmak istiyorsunuz ama onun patronunu anlaması lazım şekilde.
Onun
müşterinin
patronun,
daha doğrusu.
Müşterinin, yani müşteriniz kadar iyisiniz. Hmm. Reklamcılıkta çok parlak beyinler var, çok yaratıcı beyinler var. İnsanlar bir süre sonra da iyi para kazanmaya başlıyorsunuz bu meslekten. Hani ilk birkaç yılınız çok cüzi miktarlarla, hatta bedavaya stajlar yaparak geçse de Eğer kendinizi kanıtlarsanız gelir düzeyinizi çok iyi yerlere çıkarabiliyorsunuz.
Ya konumuz reklamcılık değil tabii ama ben hani siz şunu anlamaya çalışıyorum ve dinleyiciye de şunu anlatmaya çalışıyorum. Sonuç olarak reklamcılığı bırakmış gitmiş bir Şölen Yücel var, evet, karşımızda. Bir de hani bunu da bir anlamaya çalışıyorum. O yüzden bu kadar geriden geldim. Çünkü siz 2015 yılında istifa ettiniz.
Evet evet.
Hadi çok oradan sıkıldım dediniz. Sıkıldınız tabii, gittiniz.
Çünkü şöyle bir şey var. Bir illüzyonun içinde yaşıyoruz. Ben de orada yaratıcı olduğum illüzyonu içinde yaşıyordum. Şimdi hala ajanslarda çalışan ve beni dinleyen arkadaşlarım varsa kusura bakmasınlar. Ama bence yaptığımız şey tabutta röveşata atmaya çalışmaktı. Yani müşteriye rağmen, işte brieflere rağmen vesaire. Ya da
bunu reklamcılık için mi söylüyorsun sadece? Genel olarak iletişim sektörünün bütün alanları içinde söylenebilir mi bu söylediğiniz?
Ya işin içine başkası adına bir iş yapıyorsanız, yani günün sonunda yaptığınız işte başka bir logo varsa kendi imzanız yerine, her iş için söyleyebilirim. Yani siz yaratıcılığınızı kiralıyorsunuz ve zamanınızı kiralıyorsunuz ve başka markaların logosu çıkıyor ve onlar bu işlerle satış hedefleri tutturmaya çalışıyor.
Evet.
Günün sonunda bunun bir sanat olduğunu kimse iddia edemez.
Dünyadaki bütün kıtaları gezdiğinizi söyleyebilir. Avustralya'da gittiniz mi?
Gitmedim. Avustralya dışında... Afrika ve Avustralya'ya gitmedim.
Evet. Bunlar dışında dünyanın pek çok yerinde bulundunuz.
Evet.
Güney Amerika, Uzak Asya, Avrupa,
evet, Amerika,
Kuzey Amerika. Şimdi sizin bu gezi maceranız 2015'te başlamadı. Ama tam anlamıyla bir gezgin olarak 2015'te,
evet,
istifa ettikten
tam
sonra oldunuz.
Tam zamanlı gezgin olarak.
Tam zamanlı.
Tam
öyle.
Zamanlı gezgin. Daha önce bir aylık bir tek başıma seyahatim vardı. Onda da Güney Amerika'nın Patagonya tarafına, yani güneyine inmiştim. Buzulları görmeye. Antarktika'ya yakın bölümlerine. O muazzam bir aydı benim için. İşten böyle cebren ve hileyle bir aylık izin koparıp hayatımda ilk defa 17-16 yıllık o zaman.
Efendim sizin gibi güzel kazanan beyaz yakalı reklamcılar Fransa'nın güneyine giderler, ne bileyim... İskoçya'ya giderler filan. Güney Amerika'nın da güneyindeki buzullara gittiniz,
evet,
ve bir ay kaldınız.
Ama muazzamdı. Yani hem buzullara indim hem de Arjantin kuzeyindeki, evet, İgazu şelalelerini çok görmek,
evet,
istiyordum.
O tamam, hani o, evet, güzel.
Ondan
bir deneyim.
Ondan sonra buzullar da çok güzel bir deneyim ama yani 7 kilometre uzunluğundaki bir iceberg'in üzerinde yürümek de muazzam bir deneyim.
Evet.
Yani hani bir süre sonra yabancıların Wonder Junkie dediği, yani hani mucize bağımlısı, evet, bir insan haline geliyorsun.
Peki bunları siz yalnız mı yaptınız?
Yalnız yaptım.
Yani hani bir sevgili ya da işte bir beraber gidilen bir arkadaş olmadığı gibi, hani birlikte seyahat edilen, orada da birileriyle tanışıp da devam etmediniz de.
Tanışıyorsunuz mutlaka ama yani.
Seyahate devam etme anlamında.
Yani şöyle mesela 3 gün 4 gün yol arkadaşlığı yapıyorsunuz, sonra o başka bir yere gitmek
gidiyor.
İstiyor. Sizin başka bir programınız var, ayrılıyorsunuz yani.
Çok cesursunuz siz.
Teşekkür ederim.
Türkiye şartlarında düşündüğümde, yani bir kadın değil mi hani tabii bulunduğu ülkenin şartları elverişli olacak. Yani mesela İsviçre'de yaşamış olacağız. Hı-hı. Kafamıza göre Zürih'ten, Bern'den işte her Cenevre'ye gidebilecek konumda olacağız. O bize bir vizyon kazandıracak ve alıp başımızı buzullara gideceğiz. Evet, makul. Ama Türkiye şartlarında hani bir kadın nasıl kendine cesaretini toplayıp da o cesareti alıp da ilk durak olarak buzullara, değil mi, gider?
Yani tabii sırt çantalı gezgin olarak ilk duran buzullar. Ondan önce pek çok Avrupa Amerika seyahatim, hı-hı, oldu. Ama bunlar yalnız seyahatler değildi. İşte sizin de dediğiniz gibi erkek arkadaş ya da arkadaşla çıkılan seyahatlerdi. Ama yani hani bilmiyorum. Ya şimdi dışarıdan bana cesur dendiği zaman bana bir gülme geliyor. Çünkü bunu çok korkarak yapıyorsunuz zaten. Korkularınıza rağmen adım atmak belki cesaretin kendisi ama... Yani ben her yeni şehre indiğimde otobüs garajında,
evet,
her zaman aynı panik hata yaşıyorum. Yani otelimi bulamayacağım, yanlış yere gideceğim, kaybolur muyum? İşte internetim yok, Wi-Fi bulayım haritadan, şey bulayım. Hani bu zaten böyle içiniz pırpır ederek, yüreğiniz pırpır ederek geziyorsunuz.
Evet, bakın gözümüzde de canlandıralım. Yüreği pırpır eden bir Şölen Yücel var. Yoksa sevgili dinleyenler, havalimanından indikten sonra böyle 5 yıldızlı shuttle'ı onu bekliyor da limuzinlerle oteline transfer,
yok canım,
olmuyor.
Yok canım,
yani
bayağı
bunun planını yapacak. Evet. Wi-Fi free zone bulacak, gidecek, ona bağlanacak.
Bazen otelim olmuyor indiğim yerde. Nerede kalacağımı bilmiyorum. Yani hani çantayla sokaklarda gezerek, eğer gündüz vakti iniyorsam, hani gece geç saatte vardığım yerlerde mutlaka önceden ayarlıyorum tabii, gecenin 12'sinde hani ben de o kadar cengaver değilim. Otel arayayım kendime de, hostelleri bazen gittiğim yerde ayarlıyorum.
Tabii bir gezgin bir kadınla gezgin bir erkek arasında ben hiçbir fark görmem. Hepsi de istediği her şeyi yapar. Türk kadının da ne kadar yürekli olduğunu da biliyorum. Bir şeyim yok. Ama hani Türkiye'deki koşullarla kıyasladığımız zaman
yani.
Gezgin bir Türkiye'de bir gezgin bir kadın olmayla yurt dışında olma arasında bir fark var mı? Yani hani bir rahatsız edilme anlamında ya da her neyse işte.
Yani şöyle diyeyim. Ben Asya'da bir kere çok rahat gezdim. Hindistan'a hariç tutarak. Hindistan'ın ayrı bir kültürü var.
Evet, evet.
Hindistan'da çok zorlandığımı itiraf ediyorum yani.
Evet.
İki kere de soyuldum. Biri Vietnam'da, biri de Peru'da. Peru'da pasaportuma kadar soyuldum.
Böyle kitabınızda da bundan bahsediyorsunuz.
Evet, evet. Evet, kitapta da var. Böyle otobüsten bilgisayarımı, pasaportumu, kredi kartlarımı falan çaldılar. Ve yani hiçbir yerdeyim. Lima'ya 16 saat uzaklıkta bir yani... Taşra kasabasındayım.
O hani anı Peru'nun. Bizim gözümüzde resmeder misiniz? Pasaportunuzun özellikle çalınması yani bir de uzak doğuda ve...
Yok
bir,
Peru'da.
Peru yani şey, uzak bir yerlerde evet. Ve şey de değil yani hani büyükelçiliğe yakın olan bir yerde değil. Hani oraya da ulaşmanız bir mesafe evet. Ve tabii ki bilet alırken de pasaportunuzu göstermeniz gerekiyor.
Uçamadım zaten karayoluyla ulaştım elçiliğe de bayağı gitmem gerekti.
Peki nasıl oluyor meraktan da soruyorum. Yani böyle bir şey kaybolunca paramız gidince büyükelçilik destek çıkıyor mu? Nasıl?
Ya parayı...
Nasıl?
Bilmiyorum o konuyu yani hani belki oluyordur ama ben sadece pasaport için hani şey yaptım talepte bulundum.
Türkiye'den bir şekilde göndertmiştiniz siz o zaman.
Evet diplomatik kargoyla 10 iş günü içerisinde pasaportunuz size ulaşıyor eğer yurt dışındayken pasaportunuzu çaldırırsanız. Daha aceleniz varsa size geçici bir seyahat belgesi düzenliyorlar onunla Türkiye'ye dönebilirsiniz evet. Ama seyahat edemezsiniz.
Evet. Şimdi Nisan'ı siz yani Arjantin'e, Peru'ya ya da başka bir yere değil, Avrupa'ya değil, işinden olduktan sonra Hindistan'a gönderdiniz.
Evet.
Niye Hindistan seçimi yaptınız?
Hindistan çok aslında bu iki dünyanın arasındaki farkı çok iyi gösterebilecek bir coğrafya. Yani Nisan bildiğimiz beyaz yakalı. İşte manikürüne, pedikürüne giden, pilatesine yapan marka giyinen, işte Nişantaşı'nın restoranlarında yemek yiyen bir kadınken... Bir anda kendisini Hindistan'da rikşaların, ineklerin vesaire ortasında buluyor. Bu anlamda o değişimi vermek anlamında Hindistan çok iyi bir coğrafyaydı. Ve o kültür şokunu çünkü Hindistan başka bir evren. Benim de ilk durağım Hindistan'dı işi bıraktıktan sonra. Başka bir ülkeye değil başka bir gezegene gitmiş gibi oluyorsunuz. Bildiğiniz hiçbir kural çalışmıyor. Yüz mimiklerinin anlamı bile farklı.
Örnek mesela?
Yani işte şu Hintlilerin kafayı sallaması var ya sağa sola. O evet de olabilir, hayır da olabilir, merhaba da olabilir. Ben senden çok hoşlandım da olabilir. Tamamen gözlerini ne tarafa çevirdikleriyle değişen bir ton anlam var. Şimdi ben mesela burası bilmem ne garı mı diyorum. Adam bana kafasını iki yana sallıyor. Diyorum ki kardeş yes mi no mu bana lütfen sözlü bir cevap ver. Yine kafasını iki yana sallıyor ve Allah hani evet Allah. Mi diyor hayır mı diyor. Hiçbir fikrim yok. O yüzden hani yeniden keşfetmek zorundasınız bazı şeyleri.
Evet. Uzun da bir süre kaldınız Hindistan'da.
Ben 5 hafta kaldım. O kadar uzun.
5 hafta. Aha. Yine de hani öyle birkaç günlük bir seyahat
yok,
değil.
Yok değil.
Nisan daha uzun kaldı.
Nisan 1,5 ay kaldı.
Ay evet. Kaldı evet. Peki neydi? Sizi de en çok zorlayan şey neydi orada? Hani bu iletişim dışında Nisan'ı zorlayan şey neydi en çok?
Yani benim gürültü ve hijyendi. Çünkü
o uçaktan indiğiniz andan itibaren herhalde
evet,
o gürültü ve o şey
kaos. Tabii tabii. Hem insan kalabalığı, çok kalabalık her yer Hindistan'da. Hem de kitapta da bahsettiğim gibi bir arabalarda korna alışkanlığı var. O da şey karşı tarafı bak ben geliyorum sağındayım ya da solundayım diye uyarmak için ve elleri sürekli kornanın üzerinde trafikte.
Bu da kültürlerinden gelen bir şey.
O da kültürlerinden gelen bir şey tabii tabii. Ondan sonra o gürültü beni çok yordu. Korna gürültüsü. İnliyor yani şehir inliyor. Hani ondan sonra hijyen sorunu beni çok zorlamıştı. Özellikle hani bu gece trenlerinde vesaire işte ne bileyim tuvalete gitmek istiyorsunuz. Tuvalet tuvalete benzemiyor. Yani hani girmeniz mümkün değil falan filan. İnsanların bakışlarına alışmam zaman aldı. Çünkü orada merak ettikleri için ve böyle gözünü dikip böyle dakikalarca seni seyretmek ayıp değil. Bizde olduğu gibi. Bayağı karşına geçip film izler gibi seni seyrediyorlar.
Farklı mı geliyor size? Mesela Uzak Doğu'ya ben gidince çekik gözlü olmadığım için fotoğraf çektirmişlerdi.
Evet,
Makao'da
ben
sanıyorum.
De bayağı şey Hindistan'da tabii rockstar gibisiniz. Yani sürekli sizinle selfie çekmek isteyenler oluyor. İşte arkanızdan resminizi çekenler oluyor. Özellikle birazcık daha taşraya giderseniz hani turiste alışık olunmayan yerlere. Bir köyde kalmıştım ben mesela 3 gün. Köyün bütün kadınları beni görmeye ziyarete eve gelmişti. Ondan sonra bayağı 20 kadınla karşılıklı yarım
saat bakışmıştı. Peki hoşunuza gider mi böyle rockstar muamelesi?
Yok biz yani şey değil. Önce kimseyi kırmak istemiyorsunuz tabii. Fotoğraf veriyorsunuz. Evet tabii niye olmasın. Niye benimle selfie çekmek istiyorlar onu da anlamıyorum. Kime gösterecek ne yapacak? İşte bir tane batılı kızla selfie çekildim. Bilmiyorum hoşlarına gidiyor. Ondan sonra da hani Tayland'da ya da Endonezya'da da birkaç kere başıma geldi ama Hindistan'da adım atmak mümkün değil. Herkes evet. Sizinle fotoğraf çektirmek
kalabalık
istiyor.
Kalabalık da bir. Nerelerine gittiniz Hindistan'ın?
Ben Delhi'den başladım. İşte Agra sonra.
O üçgeni tamamladınız.
Evet evet. Agra'ya tabii. Gittikten sonra Jaipur, Jodhpur, Udaipur. Oradan Goa, Bombay, Goa. Ondan sonra bir Tamil Nadu'ya gittim. Ondan sonra Varkala'ya gittim ve Alepi'den, Koçin'den döndüm.
Peki ara transferler güvenli mi?
Yani şöyle, Hindistan'da iki türlü seyahat edebilirsiniz. Özel şoför tutmak çok uygun fiyatlara. Sizi bir şehirden bir şehire özel şoförle götürecek hani.
Uygun fiyat derken gözümüzde bir rakam canlanacak
yani
olsa.
Yani şu anda.
Mesela 100 kilometrelik bir mesafe için.
100 liraya falan herhalde öyle şeylere şoför tutabiliyorsunuz. 100-150 liraya. Ama ben daha çok böyle şey toplu taşımı tercih ettim. Özellikle Hindistan tren ağını İngilizler çok güzel kurmuşlar. Her yere neredeyse tren var. Trenlerle seyahat ettim.
Konforlu muydu?
Yani ben ikinci sınıf aldım hep. Üçüncü sınıf falan pek konforlu değil. Klima yok. Ben klimalı olan trenleri o sıcakta tercih ettim. Kompartmanları fena değildi. Sadece işte dediğim gibi hijyen sorunu var.
Kitaptan Hindistan'da bazı şeylerin nedeni yoktu. Hayat yavaştı, zaman boldu. Belki de Hindistan'da bol olan tek şey buydu, zaman. İnsanlar hayatı o kadar ağırdan alıyorlardı ki gecikmeler günlük hayatın bir parçası haline gelmişti. Bazen restoranda bile bir saate aşkın yemeğini beklediği oluyordu. Sonra garson hiçbir şey olmamışçasına sakince tabağını masaya bırakıyordu diyor Şölen evet. Yücel.
Asya'nın zaman anlayışı bizden farklı. Yani ben bunu ilk Hindistan'da deneyimledim ama aynı şey Tayland'da da var. Aynı şey Filipinler'de de var. Endonezya'da da var. Kendilerine göre bir zaman anlayışları var. Bunu da benim Endonezce hocam şöyle açıklamıştı.
Endonezce hocam. Evet. Ha, o dili
konuşuyorum şimdi. Evet. Kursa gittim Bali'deyken. Siz zaman uçuyor dersiniz. Hani o şöyle İngilizce time flies derler ya. Biz zaman yürüyor deriz. Vaktu calan zaman yürüyor. Aa bak zaman geçiyor anlamında. Dolayısıyla bizde hayat. Yani buradan da anlayacağınız gibi bizim zaman anlayışımız sizden çok daha yavaş.
Yavaş, evet.
Demişti. Öyle. Asya evet. Öyle.
Evet. Kitap sadece gezi romanı gibi değil, aşk da var.
Aşk da var. Evet.
Alex var.
Evet.
Nasıl bu aşkı anlatırken kendi gezi tecrübelerinizden de yola çıktınız mı?
Hadi annem dinliyor. Hayır canım ne alakası var? Evet. Yani tabii ki kendimden aldığım bir takım şeyler oldu ama evet. Alex de diğer kahramanlar gibi kurgu.
Evet pekala. Yani tabii başta da söylemiştik bu Şölen Yücel'in anı kitabı değil. Ama yani dinleyiciye de bilgi vermek açısından söyleyelim. Gezi de var. Yani bir yerlere gitmeden önce özellikle Uzak Asya'ya gitmeden önce fikir verecek pek çok not da var. Tıpkı bir gezi rehberi gibi evet. Ama bunun dışında olay örgüsü olan bir roman ama aynı zamanda içinde aşk da var. Şimdi sadece Hindistan'da geçmiyor bu. Bangkok'ta yine Tayland'da
evet.
Da götürüyorsunuz Nisan'ı ve dolayısıyla okuyucuyu.
Evet, Tayland'a ve sonrasında da Kamboçya'ya götürüyorum.
Peki niye Hindistan'dan, yani Hindistan'da sınır tutmadınız? Hani üçleme yapacağım demiştiniz ya. Tabii şu da olabilirdi belki. Hani Hindistan birinci kısım, belki Tayland olabilirdi. Siz bunu tercih etmediniz. Uzak Asya ile ilgili Hindistan ve Uzak Doğu ile ilgili kısmı ilk kitap için düşündünüz.
Evet, yani şöyle bu Nisan'ın hikayesi. Evet, üçleme yapacağım ama Nisan'ın hikayesi devam etmeyecek. Başka bir karakterin başka bir coğrafyadaki hikayesi olacak.
Tamamladınız mı yazım sürecini?
Hayır, tamamlamadım. Hala yazım sürecinde. O yüzden hani bir de yani birkaç ülke daha zengin olur gibi geldi bana. İçimden öyle geldi.
Güzel olmuş.
Çok kafaya vurmadım.
Evet. Yoksa grupladınız mı acaba diye merak ettim. Sadece merak
ettim. Yok, hayır. Yani hani bitirmek istediğim yerde Kamboçya'ydı. Onun da nedenleri vardı.
Nedir?
Bu Nisan'ın son kaldığı Aşevi gerçek bir yer. Ve benim de birkaç kere ziyaret ettiğim bir kuruluş. Orada bitsin istedim ve dönüşümünü orada tamamlasın istedim karakter.
Şimdi Bangkok'a geçtiğimiz zaman yine bir kısmı okuyayım istiyorum. 128 ikinci paragraf. Kahvesini içip de alışveriş merkezinden sokağa adım atar atmaz sokaktaki yemek standlarından yükselen kokular onu kendine getirdi. Burası Hindistan'daki gibi kimyon, masala ve köri kokmuyordu. Onun yerine tuhaf bir balık kokusu hakimdi. Ocaktan yükselen yemeklerde, tekerlekli tezgahlarda buharda mantılar pişiyor, noodle çorbaları kaynıyor, woklarda pet thai'ler hazırlanıyor, ızgaralarda şişe takılmış sosisler, balıklar kızarıyordu diye bir Bangkok, bir Tayland resmi sokak, daha doğrusu çizmişsiniz. Nereyi sevdiniz en çok Tayland'da?
Tayland'da ben kuzey taraflarını daha çok sevdim açıkçası. Chiang Mai ve Pai kitapta da geçiyor zaten. O taraflarını daha çok sevdim Tayland'ın. Diğer tarafları turistik geldi. Bangkok'u da çok seviyorum. Bangkok'ta bilgisayarım bozulduğu için mecburiyetten bir 10 gün geçirdim. Servisteyken bilgisayarım ve ben şehri çok sevdim. Çok turistik bölgelerine de kalmadım.
Biletlerinizi oradan alıyorsunuz, uçak biletlerinizi.
Ya uçakla seyahat etmiyorum.
Ya da işte yani bir şekilde bir transferleri oradan alıyorsunuz. Tabii. Evet. O yüzden de 10 gün kalma gibi bir şeyiniz yani oluyor.
Hiçbir şey önceden planlamıyorum açıkçası. Yani ben kullandığım sınırlı sayıdaki uçak. Biri Hindistan'dan ben Malezya'ya gitmiştim. Malezya'ya gitmek için oldu. Ondan sonra hep karadan, karayoluyla ve deniz yoluyla seyahat ettim. Özellikle kıta Asya'sında. Sonra adalara, Filipinlere vesaireye geçmek için tabii ki uçağa ihtiyacımız var. Ama Tayland, Kamboçya, Vietnam ayağını özellikle tamamen karayoluyla gerçekleştirdim.
Yazım sürecinin sürecini İstanbul'da tamamlamadınız.
Bali'de
tamamladınız. Niye?
Endonezya'da.
Ya Hindistan değil ya da İstanbul değil ama Bali farklı bir yer.
Ya ben bundan yaklaşık 1,5 yıl önce bu Asya ayağını bitirmek üzereyken artık çok yorulmuştum. 10 ay geçirmiştim Asya'da. Ve son durağım Bali'ydi. Ve oradaki bir kasabayı çok sevdim. Ve bir hafta diye gidip 3 hafta geçirdim. Başka yerleri gezecektim. Mesela gezmedim, bıraktım. Zaten pek gezecek halim de yoktu. Ondan sonra dedim ki ben buraya geri dönmek istiyorum. Sonra Güney Amerika'ya gittim. Bir 5-6 ay Güney Amerika'da kaldım. Türkiye'ye döndükten sonra tabii ki klasik soru şu. Şimdi ne yapacaksın? İşe mi gireceksin? Bitti seyahat. Paraları da yedin. Ne yapacaksın?
Güzel bir soru ama.
Tabii.
Annenize
güzel.
Sevgiler. Biz
tabii,
dinliyorsa şu an.
Ne yapacaksın? Ben de artık hani plan yapmamaya çok alışmıştım. Şimdi onları da anlıyorum. 2 yıl önce ben de öyleydim. Hı-hı. Plansız adım atmazdım. Hı-hı. Ondan sonra düşündüm. Sırf bu soruya cevap verebilmek için Bali'ye bilet aldım. Dedim ki ben Bali'ye gidiyorum. Yani daha yerleşik hayata geçmeye hazır değilim İstanbul'da. Ve orada bir ev tuttum kendime. Çok güzel böyle şehrin, kasabanın da dışında, pirinç tarlalarının ortasında. Tek katlı, tek odalı bir ev. Ve romanı orada yazdım. 4,5 ayda.
Peki şey var mı içinizde? Yani bu burada daha uzunca bir süre kalayım. Hatta ömür boyu burada kalayım. Burada da kendime bir iş bakayım.
Türkiye'de?
Hayır, gittiğiniz yerde. Mesela o pirinç tarlasına yakın olan 5 hafta geçirdiğiniz yerden bahsediyorum. Var mı böyle içinizde istekler, yoksa ille de vatanım mı diyorsunuz siz de?
Ben iki hayatım olsun istiyorum. Yani Türkiye'de olmayı da seviyorum. Çünkü ailem ve arkadaşlarım burada. Evet. Tamamen bütün bağlarımı kesip de yerleşmek istemiyorum açıkçası. O yüzden de hani gidebildiğim kadar gideyim ama burada da bir yerleşik düzenim olsun. Duygusu zamanla gelişti. Bu aldığım bir karar da değildi. Bu biraz kendiliğinden oluştu. Bir yandan da gidip oralarda gerçekten debelenmek istemiyorum galiba.
Evet. Anladım. Bir de seyahat bloğu açtırıyorsunuz Nisan'a. Değil mi?
Evet.
Sırt çantalı Madonna.
Evet.
Hindistan'a gidince sırt çantalı Madonna diye blok açıyor.
Doğru.
Bunun niyesini de konuşalım.
Şimdi kitap 3. kişinin ağzından yazılan bir roman. Birinci teki söz. Yani Nisan anlatmıyor hikayesini. Ama blog üzerinden Nisan'ı da konuşturma şansım vardı. Nisan'ın sesini de duyma şansımız vardı. Evet. O yüzden Nisan'ın sesini duyabilmek için de ona bir blog açtım.
Peki sizin blogunuz? Şölen Yücel olarak.
Benim Eat Travels olarak var. Çünkü yemek blogu olarak başlamıştı benim. Hindistan'da yemek yaparak. Oradaki lokallerle ve
ondan sonra mı açtınız siz Hindistan'daki?
Ben önce açmıştım ama yemek konseptiyle gezmeyi düşünüyordum. Öyle planlamıştım. Evdeki hesap gene çarşıya uymadı. Başka şeye evrildi blog. Daha kadınları güçlendirmeye yönelik yazılara evrildi. Birazcık seyahat, hani orada bunu yiyin, şunu yiyin, buranın da bu yemeği meşhur meşhur durdumdan ziyade hani bir kadın olarak tek başına hayatta bilmediği ülkelerde dolaşıp bunu da önceki hayatıyla kıyaslayan bir takım yazılara evrildi. Hmm. Çok da olumlu tepkiler almıştım. Kitap aslında biraz onun genişletilmiş versiyonu gibi.
Yazı demişken ve sizi de burada bulmuşken Huffington Post'a değinmeden geçemeyeceğiz.
Evet.
Önemli bir uluslararası bir mecra ve siz doğru. Burada da yazıyorsunuz.
Evet, son zamanlarda fazla yazı yüklemedim. Hani kitap evet. Çok vaktimi aldı açıkçası.
Buranın da yazarlarından birisiniz diye o evet, zaman şey yapalım.
Contributor diyorlar, yani katkı sağlayıcılarından hı-hı. biriyim. Kadrolu yazarları değilim. Onu da anlatmayı sevdiğim bir hikaye o. Orada yazmayı yıllardır çok isterim. Çok uzun zamandır takip ettiğim bir internet gazetesi Huffington Post hı-hı, benim. Hı-hı. Ve böyle daha iş yerindeyken çalışırken ya buraya nasıl yazı gönderiliyor acaba vesaire diye bakardım. Çok uzak bir ihtimal, ay kadar uzak bir ihtimal gibi gelirdi.
Ama hedefi de
bana
böyle büyük tutmak da ne kadar ya, ilginç. Yani niyet, Cumhuriyete kalbi ya da Hürriyete sabaha değil de Huffington Post'a.
Evet. Değil
yani mi? Ben New York Times'a yazayım gibi.
Büyük hayaller kurmak lazım ki olsunlar.
Evet.
Ariana Huffington'a mail attım ben yazımı. Ariana Huffington zaten Huffington Post'a ismini veren gazetenin sahibi.
Doğrudan nasıl ulaştınız o kadar onun?
Mail adresini buldum internetten.
Aa, çok iyi, çünkü yöneticileri vardır, asistanları vardır. O asistanlar bunlarından kıl aldırmazlar.
Bir şekilde ben e-mail adresine ulaştım Ariana Huffington'a.
Evet.
Hiçbir zamanda ulaşacağını, ona bu e-postanın ya da cevap vereceğini de düşünmedim. Yani şöyle dedim, en kötü ne yapar? Ay ne kadar kötü bir yazı deyip siler yani, hani incilerinde dökülmez, bir gönder, ne olacak, ne kaybedeceksin yani. Biz genelde böyle şeylere çok cesaret edemiyoruz,
evet,
ya kendimizi
evet.
küçük duruma.
Bakın, cesur bir kadınsınız demişken program başta bunları da kastetmiştim
i̇şte
aslında.
İşte yılda iki kere olabiliyorum ya, geri kalan 363 gün tısla böyle arada bir şey geliyor. Bir 10 kaplan gücüne bürünebiliyorum. Dedim ki hani göndereyim, ne kaybederim. Ondan sonra ve böyle bir 4-5 saat sonra bana cevap verdi. Kendisi verdi.
Yani oranın patronu da bekliyormuş böyle bir mail atsana cevap versen.
Belki hoşuna gitti böyle hani ulaşılması ona. Evet. Herkes yapmıyorsa çekinip.
Evet.
Ya da bilmiyorum, belki de binlerce e-mail alıyordur, kim bilir.
Evet.
Ondan sonra dedi ki ben senin yazını çok beğendim. Şimdi CC'de de editörüm var. Editörüm sana bir şifre ve kullanıcı adı tahsis edecek. Biz bu yazını yayınlayacağız. Hmm. Ondan sonra sen istediğin zaman buraya katkı sağlayabilir hale geleceksin.
Harikulade. Hangi yazıydı, hatırlıyor musunuz o yazı?
O yazı 15 Temmuz'la ilgili bir yazıydı. Hmm. Hani ülkenizde darbe girişimi olurken yurt dışında olmak nasıl bir duygu?
Siz neredeydiniz?
Ben Lombok Adası'ndaydım, Endonezya'da.
Evet.
Turum vardı, tura çıkacaktım ama 5 gün cep telefonunun çekmediği bir turdu o. İnternetin olmadığı. Tam o gün 15 Temmuz darbe girişimi oldu ve ben turu iptal ettim. Çünkü hani 5 gün ülkeden haber alamamak öyle bir dönemde kabul edilebilir gibi bir şey değildi. Şimdi tabii dışarıdan daha şiddetli yaşıyorsunuz. Hani meclis bombalandı haberi okuyorsunuz. Zannediyorum ki meclis yıkıldı falan. Hani böyle daha travmatik oldu sanki.
Tabii yazının dili de daha farklıdır. Yani okuduğunuz değil mi şeylerin?
Tabii yani hani bir de çok spekülatif haberler dönüyor. Arkadaşlarımla konuşarak anlamaya çalışıyorum. İşte ailemle konuşarak konuyu anlamaya çalışıyorum. O süreç beni çok bunalttı. Sonra öyle bir yazı kaleme aldım. İlk çıkan yazı oydu. Hı-hı. Ondan sonraki yazım, onu öne çıkardılar. Yani feature ettiler.
Hı-hı.
Ondan sonra da 38 yaşında her şeyi bırakıp dünyayı dolaşmaya çıkınca ne oldu diye ikinci bir yazı yazdım. Hı-hı. Onu da feature ettiler.
Kendinizden de hep veriyorsunuz,
evet,
yazılarda.
Tabii, tabii.
O süper. Yani, o sıcaklığı da belki görmüşlerdi.
O samimiyet zaten okurla kurduğum bağ benim. Dildeki o samimiyet, kendi deneyimlerimden örnek veriyorum ki onlar da kendi özdeşleşebilsinler, bir yakınlık kurabilsinler konuyla. Yoksa öbür türlü çok akademik ve kuru kaçarsınız gibime geliyor. O yazı feature edildikten sonra o yazı çok büyüdü. Ve dünyanın her yerindeki kadınlardan e-posta ve mesaj almaya başladım. Hı-hı. O dönem çok ilginç bir dönemdi hayatım.
Şey hissediyor musunuz, yani İngilizce'de ben yazmak durumundayım çünkü bir takipçi kitlem var, onlar da İngilizce biliyorlar gibi, böyle bir şeyiniz var, misyonunuz?
Ya Instagram'da zaman zaman çift dilli giriyorum postlarımı. Hı-hı. Eskiden blogda da çift dilli yazıyordum, şu anda Türkçe birazcık daha ağırlık kazandı açıkçası.
Hı-hı.
Çünkü yazmak, sürekli İngilizce'ye çevirmek yazdığınız bir şey çok zaman alan bir şey. Seçiyorum ne İngilizce'ye çevirip ne çevirmeyeceğime karar veriyorum.
Elif Şafak gibi yapın siz de, İngilizce yazın sonra Türkçe'ye biri çevirsin.
Yok o kadar.
Pekala. Peki başınızdan geçen, yani o 15 Temmuz yaşanırken Türkiye'de sizin yurt dışında olmanız çok önemli bir hadise. Bunun dışında böyle başınızdan geçen, sizi zorlayan böyle enteresan neler var?
Ya çok var beni zorlayan. Mesela bir 4 saatlik öleceğimi düşündüğüm Filipinler'de trekking turu var ki.
Yani, ormanda kayboldunuz mu? Yani şeyin rehberin bıraktığı mı sizi ağaçtan?
Yok değil. O Amazon. Bu rehbersiz falan, tamamen böyle bütün bir dağı pirinç teraslamışlar. Evet. Orada trekking yapıyorsunuz. Sonra da bir şelale var. O şelaleye gitmek için de böyle bir yüzlerce kayadan oluşan
yalnız başımayım.
İniyorsunuz. İnmesi güzel de o sonra çıkması inanılmaz zor. Zaten ben hani dükkanlarda satılan I Survived Batat yerin adı tişörtlerini gördükten sonra başımdan büyük bir belaya bulaştığımı anladım da. Hani orada hani bir dedim hani burada kaldım ben galiba. Ama Bolivya'da çok zorlandım. Yükseklikten hastalandım. Sonra yükseklik ilacı.
Yükseklikten hastalandım. Ne demek o?
4400 metrede yani bir yükseklik hastalığı denen bir şey var. Az oksijen aldığınız zaman işte baş dönmesi, kusma, baş ağrısı gibi yan etkiler yapıyor sizde. Alışık değilseniz o yüksekliklere.
Orası bir semt mi yoksa bir gözlem istasyonu gibi bir yere mi tırmanmıştınız?
Burası şehir bayağı bildiğiniz. Şehir, 4400 evet. metreye kurulmuş bir şehir. Evet.
Şehirde bu başınıza geldi. Evet, yani evet. Yukarılarda bir yere gözlem istasyonuna çıkıp da bu gelmedi.
Hayır. 4400 metrede hastalandım ilk. 3000'lerde iyiydim. Onun için de bir ilaç aldım. O da alerjik reaksiyon yaptı. Sonra ben kendimi Bolivya'nın bir devlet hastanesinde serum yerken buldum. Ondan sonra da bir tuz çölü turumuz vardı. O turda da belimi incittim. 3 günlük bir turdu. Ve kaldığımız, konakladığımız yerlerde nasıl diyeyim size, elektrik yok. Güneş enerjisiyle çalışıyor. İşte telefonunuzu bile günde 3-4 saat şarj edebiliyorsunuz. Sıcak su yok. Çok iptidai konaklama koşullarındasınız. Ve hani ben 3 günü böyle incinmiş bir bel ile geçirmek zorunda kaldım. O da beni çok zorlamıştı. Bolivya çok zordu genel olarak benim için, kişisel olarak çok zorlandım.
Dinleyenlere nereye önermezsiniz? Gitmeyin. Kendi başınıza, yalnız başınıza
böyle
gitmeyin.
Böyle bir şey demem.
Nereye gidin dersiniz peki? İlk buraya gidin, mutlaka görün.
İlk.
Birçok yer vardır tabii ama hani çok ilk aklınıza gelen. Var. İlk aklınıza gelen.
Ya yani ben herkesin Endonezya'yı görmesini çok isterim. Filipinler çok güzel ülke olarak.
Başkent anlamında değil, başka yerlerini diyorsunuz.
Tabii. Başkentleri Asya'nın zaten hiç bulaşmayın. Ne Jakarta ne Manila. Durulacak gibi yerler değil açıkçası. Güney Amerika'da da Amazon bölgesine herkesin bir gitmesini isterim. İmkanı olan.
Şimdi siz yani işinizi bıraktınız, istifa ettiniz 2015'te ve birikimlerinizle seyahatlerinizi yapıyorsunuz. Ama şu da bir gerçek ki yurt dışındaki sizin gibi gezginler, bloggerlar bununla hayatını çok rahat sağlayabiliyorlar. Yani yaptıkları bir otel tanıtımıyla ya da ne bileyim bir restorandan paylaştıkları fotoğrafla.
Türkiye'de var öyle arkadaşlarımız, çok takipçisi olan. Yani bununla gelir elde eden ya da en azından sponsorluk uçak biletlerini karşılanmasını sağlayan pek
siz
çok arkadaşımız.
Siz mesela bunlara dahil misiniz?
Ben girmedim öyle bir şeye. Ben günün sonunda blogger olmaktan sıkılıp içerik üretmeyi bıraktım. Çünkü. Yani hala da çok ender içerik paylaşıyorum. Bloggerlık da bir meslek. Bunu da bayağı ciddiye alıp içeriğinizi üretmeniz, sürekli paylaşım yapmanız vesaire gerekiyor. Ben gezinin bir noktasında bunun çok da bana uygun bir şey olmadığına karar verdim. Çünkü gittiğim yerde en iyi kadraj neresi diye bakarak, araştırarak dolaşmak istemiyorum. Orada olmak istiyorum. Yani mevcut olmak istiyorum bulunduğum anda. O fotoğraf çekmek ya da video çekmek beni oradaki anın tadını çıkarmaktan alıkoyan bir şey. Herkesle bu böyle olacak diye bir şey yok ama ben çok sıkılıyorum. Fotoğraf çekmekten de çok sıkılıyorum. Sonra oturup altına uzun uzun Instagram postu girmekten de çok sıkılıyorum.
Siz bayağı bayağı yorulmuşsunuz siz bir şey yapmaktan.
Kitabı yazdım daha ne yapayım yani.
Elinize sağlık.
Orada 300 sayfa var.
Üstelik daha bunun gibi 2 tane daha gelecek.
Evet,
yani.
Evet 2 tane daha gelecek ama yani ben sosyal medyada öyle varlık göstermek
istemiyorsunuz.
Göstermek istemiyorum evet. Çok çok büyük bir efor benim için. Zevk almadığım için. Çünkü bazı arkadaşlarım var çok keyif alıyorlar bunu yapmaktan. Benim keyif aldığım bir şey değil. O yüzden de zorlamaya gerek yok.
Evet, ama ne güzel insanın bu kadar genç yaşta keyif alacağı şeyleri böyle bilip sıralayıp da ben bundan sonra gençler böyle devam edeceğim. Genç bir gezginsiniz yani şimdi size kusura bakmayın kimse yaşlı demez yani şimdi bunu da kendinize kondurmamanız lazım.
Yok daha genç arkadaşlarımız var gönüllerinde dolaşan yani. Benim aklım biraz suya geçerdi.
Ya şimdi hastane dediniz. Ben orada da kaldım biraz. Bir devlet hastanesinde kaldım dediniz. Koşullar nasıl oluyor? Yani bir gezgin olarak siz gidiyorsunuz alıyorsunuz alıyorsunuz başınızı 5 haftalığına, 6 haftalığına, 1 aylığına bir yerlere gidiyorsunuz. Rahatsız olmak da tabii insanlığın bir parçası. Ne oluyor oradaki süreç? Nasıl davranıyorlar bir yabancıya? İlgileniyorlar mı? Bunun ücretlendirmesi nasıl oluyor?
Ya çok ülkeden ülkeye değişiyor. Hmm. Yani mesela Tayland'da başınıza bir şey gelirse ve yani sigortanız yoksa, ki Türkiye'deki sağlık sigortaları çok kötü.
Ne demek o?
Sağlık
kötü
sigortaları. Yani mesela bir yıllık alsanız bile 40 gün geçerli yurt dışında, sonra tekrar ülkenize giriş çıkış yapmanız gerekiyor. Hmm. Ya ben hani bir yıllık sigorta yaptırdım, hadi bir yıl Türkiye'ye dönmeden gezeyim gibi bir sigorta Türkiye'de yok. Ancak uluslararası sigortalarla bunu sağlayabiliyorsunuz. Onlar da 6 aylığı işte $600 gibi falan yüksek rakamlarda sigortalar. Eğer sigortanız yoksa mesela Tayland, işte Bali vesaire gibi yerlerde çok ciddi paralar ödüyorsunuz.
Hmm. Yani mesela fikir versin, ne kadar ödüyoruz? Yani dediğiniz gibi beynimizi incittik mesela.
Bilemeyeceğim ama yani şöyle, bir arkadaşım kuduz aşısı oldu, $120 ödedi.
Hmm.
Maymun tırmaladı.
Hmm.
Ondan sonra $120 kuduz aşısı.
Evet, tabii oralarda da maymunlar da dışarıda tabii geziyorlar. Tabii, yani tabii. Çok normal böyle bir şeyin başlarına
kedi tırmalaması gelmesi gibi bir şey orada, maymun tırmalaması zaten. Burada nasıl kediler sokakta geziyor.
Geçsinler ama.
Tabii geçsinler canım, onların habitatı. Sonra insanlar gidip köy yapmış.
Demişsiniz ki bir röportajınızda, deli gibi para biriktirdim, gerçekten kuruş harcamadım ve bir senenin sonunda işimden ayrıldım. Güney Amerika'daki o seyahatinizden sonra artık ben gezgin olmaya karar vereceğim dediğiniz seyahatten sonra. Nerelere gitmişsiniz? Peru'ya gitmiştiniz, Arjantin'e gittiniz, Şili'ye gittiniz. Hemen hemen birçok yerini gördünüz.
Arjantin'e ilk ayakta gitmiştiniz. İkinci Güney Amerika seyahatimde uğramadım. Brezilya, Bolivya, Şili, Peru, Ekvador ve Kolombiya'dan döndüm. Atladığım bir yer var mı? Yok herhalde.
Evet. Üçte ben ikinci ayağını biz konuşmuş muyduk acaba? Güney Amerika'da mı geçecek
Güney
demiştik.
Güney Amerika'da geçecek.
Nereleri, hangi ülkeleri kapsayacak?
Benim aklımda Peru, Şili ve Bolivya var ama belli olmaz. Daha hani bitmedi. Belki iki ülkede sınırlı tutarım bu sefer.
Çarşamba günü, bu hafta ortası Bali'ye gideceksiniz tekrar.
Perşembe
günü yazmak için gidiyorsunuz siz bir de.
Yazmak için gidiyorum. Yani
ne kadar kalacaksınız? İskeleti,
bir ay kalacağım bu sefer. Çok uzaklaşmayacağım. Çok uzun kalmayacağım. Burada da işlerim var.
Demişsiniz ki bir röportajda Kasım'a yetiştirmek istiyorum. Kitap fuarına mı yetiştirecektiniz acaba?
Ya öyle,
doğru
bir talep
hatırlıyorum.
Oldu. Evet, yayın evinden yetiştirebilirsen iyi olur dediler. Ama şu anda hani Kasım bana birazcık gerçekçi bir hedefmiş gibi gelmiyor açıkçası. Bakalım, kısmet.
Evet. Mona'dan sizin kitabınız çıktı. Bundan sonraki yayınlarında o zaman yayın evinin ile ilgili söyleyeceğin bu söylediklerinizden yola çıkarak yine Mona'dan çıkacak olduğunu anlıyorum. Endonezya'yı çok sevdiğinizi röportajda da vurguladınız, yayında da vurguladınız.
Evet.
Nedir bu kadar eşsiz kılan şey Endonezya'yı?
Ya sanırım insanı, bence her yeri eşsiz kılan insanı. Çünkü doğa, nereye gitseniz çok güzel. Şehirden dışarı adım attığınız anda dünyanın her yeri muazzam. Endonezya'da çok güzel bu arada. Muazzam doğal güzellikleri var. Kendinizi böyle bir anda tarih öncesi çağlarda falan hissedebiliyorsunuz. Çünkü her yerden yeşil fışkırıyor. Gözünüz acıyor artık. Hani göl, orman, yeşil, yanardağ, aktif volkan. Aktif volkana tırmandım mesela hayatımda ilk defa. Bayağı kraterden aşağıya baktım hani dumanı tüten. Muazzam bir doğası var ama asıl benim için insanı çok kıymetli oraların. Çok tatlılar, çok iyiler, çok güler yüzlüler, çok kanaatkarlar ve iyi niyetliler.
Hı hı.
Orada ben kendimi mesela Vietnam'da her anım ya da Hindistan'da kazıklanıyor gibi geçmişti. Hı, öyle hissettim. Hı. Oradaki turistlere yaklaşım daha vulgarcaydı. Yani hani tamamen ATM makinesi olarak bakıyorlar size. Endonezya'da öyle bir şey hissetmedim. Çok daha böyle meraklı gözlerle seni anlamaya çalışan, karşılıklı tabii. Ben de onların
bakirlik de herhalde. Daha henüz o bakirlik kaybolmamış
Bali
herhalde.
Bali aslında çok turistik mesela. Yine
buna rağmen.
Yani yine orada da fazla fiyat söylüyorlar ama birazcık pazarlıkla böyle gülerek. Ya yani bir de her şey gülerek. Yani mesela Türkiye'de biriyle pazarlık yapacaksanız malı beğenmemiş gibi yapmak zorundasınız ya. Aman çok da matah bir şey değil. Orada şunu demen gerekiyor. Ay bu ne kadar güzel bir şey. Bu benim olsun istiyorum ama o kadar param yok. İndirir misin?
Çok
o zaman
ilginç.
İniyor. Asık
daha
suratla pazarlık yaptığınız zaman katiyen indirim alamazsınız. Gülümsemezseniz, insanlarla sıcak ilişki kurmazsanız o insanlarla hiçbir şey yapamazsınız.
Peki Türkiye ile karşılaştırdığınız zaman başka ne farklar var?
Başka ne farklar var? İslam'ı yaşayış şekilleri birazcık daha farklı bizden. Yani çok daha koyu Müslüman bir yer mesela Java Adası. Ben Ramazan ayında da oradaydım. Üstelik Ramazan'ı geçirdim. Dini inançları çok kuvvetli. Ama Asya'da hangi dine mensupsanız zaten din hayatın merkezinde. Yani Budistseniz de hayatınızın merkezinde, Hinduysanız da öyle, Hristiyansanız da öyle.
Ne bekliyorlar sizden? Mesela Ramazan ayında oradaydım dediniz. Nedir beklentileri
vallahi
sizden?
Vallahi hiçbir şey beklemiyorlardı.
Yani, ne bileyim... Ya kıyafetlerinize dikkat etmek mi, bir şey yememeniz
ya ben
mi?
Ben ettim zaten. Yok, bir şey yememeniz konusunda kimsenin size bir şeyi yok. Çok onlar zaten yüzyıllardır Hindu, Hristiyan ve Müslüman bir arada yaşıyorlar. Hmm. Dolayısıyla birbirlerine karşı çok toleranslılar ve bir arada yaşayabilmeyi öğrenmiş bir millet.
Türkiye'de vardır ya hani mesela saygı ölçüsünü ben yemiyorsam sen de yememelisin. Bu yok, bana saygını gösterir
ben
diye.
Ben dikkat etmeye çalıştım ama burada da dikkat etmeye çalışıyorum. Hı. Otobüste çıkarıp su içmiyorum Ramazan ayında. Hı. Hani ama orada da dikkatli olmaya çalıştım ama öyle bir şey yok. Özellikle turistlere karşı daha hoşgörülüler. Kendi aralarında belki bir baskı mekanizmaları vardır. Hı. Şimdi hani o kadar da toz pembe bir tablo çizmeyeyim ama ben sonuçta dışarıdan gelen biriyim. O yüzden sadece uyumlu bir birliktelik var aralarında. Bali adası Hindu bir ada zaten. %80'i Hindu, %20'si Müslüman olan bir yer. Hinduizm daha baskın orada. Sürekli bir seremoni, bir tören, hmm, bir şey var. Orada da gene din çok hayatı yönetiyor, hayatın ekseninde. Ana ekseni olarak.
Evet. Şölen Yücel, Ejderhalar, Filler ve Öpücükler kitabıyla bizimle sevgili dinleyenler. İkinci kitabını yazmak için tıpkı birincide olduğu gibi Bali'ye gidiyor ve dolayısıyla da Bali'nin yaşayış tarzına da oldukça hakim. Belki üçüncü kitabın Bali'de geçme ihtimali bile.
Aslında öyle.
Öyle mi?
Evet.
Nasıl tahmin ettin? Nasıl çözümledin?
Çok güzel çözümlediniz. Tebrik ederim.
Bunu bir yere vermemiştiniz. Röportajları okudum.
Yok,
hemen
söylemedim.
Hemen hepsini.
Üçe karar vermemiştim ama şu anda kafamda hani Bali olsun var. Hak ediyor çünkü benim bu kadar hani kalbimin sahibi olan bir ada. Evet. Bir kitabı da orası fazla fazla hak ediyor.
Evet. İlk kitap 3 ülke. Kamboçya, sondan başlıyorum. Tayland ve Hindistan. İkinci kitap Güney Amerika'daki birkaç ülke, henüz net değil ama herhalde üçüncü kitabı tümüyle mi Bali'ye adayacaksınız?
Muhtemelen
birkaç
Bali.
Yer çıkacak mı?
Bilmiyorum ki.
Bilmiyoruz tabii. Daha çok erken.
Evet, çok erken.
Peki
yazayım.
Böyle anormal bir tepki aldınız mı bunu yayınladıktan sonra?
Yok.
Yani sizi böyle şaşırtan, yani iyi olabilir, iyi anlamda olabilir ya da işte benim hayatımı değiştirdiniz, ben de artık beyaz yakalı olmaktan istifa edeceğim gibi bir anormal bir tepki olabilir. Bunu kastediyorum.
Yani şöyle çok ilham dolu mesajlar geldi. Hani kimi okur dedi ki bakış açımı bir nebze değiştirmem gerektiğini anladım. Ben de bir farkındalık yarattı dedi. Hmm. Kim dedi ki ben de bırakıp gitmemek için zor tuttum kendimi dedi. Ama bunu tamamen bir gezi kitabı diye okuyamayız. Bu bir değişim, dönüşüm ve bir kadının kendi gücünün farkına varma kitabı.
Aşk da var dedik zaten.
Ya zaten aşk ama yani birazcık light motif. Tamamen şey tabii, değil
tabii,
yani.
Tabii,
kitap bir
tabii,
aşk kitabı tabii, değil.
Değil
romanı
hayır,
değil. Yanlış
hayır,
anlaşılmasın.
Değil. O da var diyoruz zaten.
O da var. Evet. Ama hani asıl burada bir daha fazla kendisi olarak kendini gerçekleştiren bir insan var. Ve aslında bence hepimizin bunu yapmaya ihtiyacı var. Ben bu yolculuğa çıktığımda en önemli kazanımım kendimi gerçekleştirmek oldu. Çünkü bir ofiste reklamcılık yaparken evet egonuzu tatmin edecek bir sürü şey var. Güzel bir sunum yapıyorsunuz, settesiniz, filminizi çekiyorsunuz, filminizi yayında görüyorsunuz vesaire. Ama kendimi ne kadar gerçekleştirmiştim bilmiyorum. Şimdi mesela 2 yılın sonunda 2 yeni dil daha öğrenmiş. Hmm. İşte dalgıçlık sertifikasını almış. Motor sikletten ölümüne korkarken artık Bali'de motorla dolaşan bir kadına dönüştüm. Hmm. Yani kendimin üzerine bir şeyler ekledim. Oysa ki 30'lardan sonra özellikle beyaz yakalıysanız kendinize bir şey eklemeyi bırakıyorsunuz. Zaten bir tatmin noktanız varsa iş daha çekilir ya. Hani kimi tangoya gidiyor, kimi başka kurslar, kendine yeni deneyimler, yeni kapılar açacak başka kurslara gidiyor, eğitimlere gidiyor vesaire. O anlamda biraz ilham verdiğini düşünüyorum bir sürü kadına.
Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bir
ben
saat
teşekkür ederim.
Geçti.
Geçti mi?
Biz
Oo, wow.
Evet, Ejderhalar, peki. Filler ve Öpücüklerin yaratıcısı Şölen Yüceli programın bu ilk saatinde konuk ettik. Son
çok
olarak
ederim.
Ne söyleyeceksiniz? Var mı bir şey? Son olarak söyleyeceğiniz bir şey? Kitabımı okuyun. Gezin bol bol.
Ya umarım okurlar ve umarım onların da hayatlarında pozitif bir kapı açar. Olumlu yöne doğru bir adım atmalarına cesaret verir.
Evet, teşekkür ediyoruz.
Ben
sevgili
teşekkür
dinleyenler, haberlere bağlanacağız 3 dakika sonra. Haberlerden sonra psikolog Begüm Karataylıoğlu tesadüfen anlaşıyoruz kitabıyla bizimle olacak.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.